Yasanın tekrarı 20. bölümdeki temel konu savaş ile ilgili olan yasadır. Yasanın tekrarı kitabı gerçekten çok pratik ve mantıklı bir kitaptır. Şu anda yaşamakta olduğumuz hayatı etkiler ve sorunlarımıza eğilir. Bu yasalar İsrail ulusuna verildi ama şimdiki zamanda çağdaş ulusların yasaları içine uygulanabilirse, bu yasalarda bazı temel prensipler var ki insan hayatının refah, mutluluk ve düzgünlük içinde sürmesine yardımcı olur. Eminim ki bazı Batı dünyasının ve Amerika'nın anayasasını ilk kez çizen kişiler, kutsal kitabı iyi bilen ve Tanrı sözünün geçerliliğine inanan insanlardı. Bugün genel bir sorunumuz var ki insanlar genelde kutsal kitap konusunda oldukça cahildirler ve yasama kadrosundaki görevliler Tanrı sözü konusunda bayağı bilgisizlik içerisindeler. Çıkardıkları bazı yasalarda öyle büyük poliçe hataları yapıyorlar ki insan ağlasın mı gülsün mü bilemiyor. Neden? Çünkü Tanrı'dan çok uzaktırlar ve onun sözünü bilmiyorlar. Birçok ülkenin yönetiminin çözümlemeye çalıştığı sorunların cevabı bu yasanın tekrarı kitabında bulunmaktadır. Bizim yasama ekiplerimiz bu gibi sorunlarla yıllardır boğuşmaktadır. Askerlik konusunda ülkemizde her erkek özürlü değilse askerliğini yapmalıdır. Ama bazı ülkelerde askerlik zorunlu değildir ve askere gitmek isteyenler genelde koşulları bilmek isterler. İsrail ordusuna askere yazılma bir seçim meselesi değildi. Ama yine de Tanrı askere kimlerin alınacağı konusunda bazı ölçütler koymuştur. Bence her ülkede kutsal kitaba uygun koşullar uygulansaydı sistem çok daha düzenli olurdu. Yasanın tekrarı 20. bölüm 1. ayette düşmanlarınızla savaşmaya gittiğinizde atlar, savaş arabaları ve sizden daha kalabalık bir ordu görürseniz onlardan korkmayın. Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab sizinledir diye yazar. Günümüzde savaşa karşı olanlar vardır. Tabii ki hiçbirimiz savaşı sevmeyiz ve buna karşıyız ama yine de bazen savaşmak zorundayız. Ülkemizi, ailemizi koruyabilmek için askerliğimizi yapmalıyız. Günahlı bir dünya içerisinde yaşıyoruz ve günahlı bir dünyada her zaman savaşlar olacaktır. Sen askere gitmezsen düşman geldiği zaman senin aileni, çocuklarını, vatanını kim koruyacak? Yasanın tekrarı 20. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında savaşa başlamadan önce kahin gelip askerlere seslenecek. Onlara şöyle diyecek: "Ey İsrailliler dinleyin. Bugün düşmanlarınızla savaşmaya gidiyorsunuz. Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın. Onlardan yılmayın, ürkmeyin. Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız Rab'dir." İsrail ulusunun durumunda onların vaat edilen topraklara girmeleri gerekmekteydi. Oradaki uluslar Rab'bin yargısı altına girmişlerdi ve Tanrı İsrail ile birlikte olacağını vaat etmişti. Şimdi Tanrı savaş konusunda gereken kuralları saymaya başlar. Yasanın tekrarı 20. bölüm 5. ayette görevliler askerlere şöyle diyecekler: "Yeni ev yapıp da içinde oturmayan biri var mı? Evine geri dönsün. Yoksa savaşta ölebilir, evine bir başkası yerleşir." Birisi bir ev yaptırmışsa ve içinde yaşamaya fırsatı bile olmadan savaşa girilirse onu asker olarak almazlardı çünkü onun yüreği yeni evinde olacaktı. Gözü geride kalacaktı. Burada Rab aynı zamanda merhamet göstermektedir. Uzun zaman evinin yapımı ile uğraşan bu adamın ev sefasını sürmesine Rab izin veriyor. Yasanın tekrarı 20. bölüm 6. ayette "Bağ dikip de üzümünü toplamayan var mı? Evine dönsün, olur ya savaşta ölür, üzümü bir başkası toplar." İsrailoğulları tarım ile uğraşan insanlardı. Savaş başladığı zaman geride kalan işlerin aksaması iyi olmazdı. Burada sözü edilen adamın tarım işlerinde bitmemiş işi vardır. Bu işi bitirmesi gerekir. Bu sadece onun iyiliği için değil, aynı zamanda geride kalanların iyiliği içindir. Savaş var diye güncel yaşam aksayamazdı. Tanrı merhamet tanrısıdır. Hem bireye hem de topluma merhamet eder. Savaş bazen gereklidir ama insan yaşamı kutsaldır ve Tanrı insan yaşamıyla ilgilenir. Yasanın tekrarı 20. bölüm 7. ayette "Bir kızla nişanlanıp da evlenmeyen var mı? Evine dönsün, belki savaşta ölür, kızı başka biri alır." diye yazıyor. Görüyoruz ki Rab birçoklarını savaşa gitmekten koruyor. Özellikle nişanlı birisinin savaşa gitmesine izin vermez. Adam evleneceği kıza aşıktır. Onunla kesin olarak evlenmek ister. O zaman onun evde kalıp zamanında kız ile evlenmesi gerekir. Savaşta ne işi var? Adamın aklı o kızda olacaktır ve bu nedenle savaşta hiçbir işe yaramaz. Şimdi dördüncü bir gerekçeye geldik. Yasanın tekrarı 20. bölüm 8. ayette, görevliler konuşmalarını şöyle sürdürecekler. Aranızda korkan, cesaretini yitiren var mı? Evine dönsün öyle ki kardeşlerinin yürekleri onunki gibi ürpermesin. Belki birisi, ben gerçekten savaşa girmekten korkarım, korkağım birisiyim, savaşa girmek istemiyorum diye diretirse ve gerçekten korkuyorsa o zaman zaten savaşta bir işe yaramayacağına göre gitmemesi daha iyi olur. İşte burada bir adamın savaşa katılmaması için geçerli 4 gerekçe vardır. Bir adam korkuyorsa, yufka yürekliyse askere gitmeye zorlanamazdı. Eski antlaşma bölümlerinde Gideon olayını okuyacak olursanız orada da bu yasanın uygulandığını göreceksiniz. Okumuşsanız hatırlayacaksınız. Gideon ilkin büyük bir orduyla yola çıkmıştı. İsrail ulusunu Midyanlıların baskısından kurtarmak için bir araya gelen yaklaşık 32 bin adamı vardı. Midyanlar o kadar baskı yapmışlardı ki İsrail ulusu çok yoksul bir duruma düşmüştü. İnsanların canlarına tak etmişti ve bundan dolayı 32 bin erkek Gideon'un liderliği altında Midyanlara karşı savaşmak amacıyla bir araya gelmişti. Sonra Rab Gideon'a gereğinden fazla adam topladım dedi. Korkanlar ve canları konusunda endişeli olanlar geri dönebilirler. Bu durum onlara bildirildiği zaman 22 bin kişi pılını fırtısını toplayıp toz oldu. Bundan sonra 10 bin adam olmasına rağmen Tanrı Gideon'a asker sayısı hala fazladır dedi. Kalacak olanları nasıl ayırt edecekti? Bir çaya geldiler ve su içmek için bazıları elleri ayakları üzerine eğildi. Bazıları ise suya eğilip dilleriyle su içtiler. Bunlar düşman ile savaşmaya hazır ve hatta can atan askerlerdi. İsrail ulusunu kurtarmak isteyen bu ateşli askerlerdi. Elleri ayakları üzerine eğilenler geri gönderildiler. Dilleriyle suyu yalayarak içenler ise savaşa gitti. Tanrı savaşa giden kendi halkından iki şey bekliyordu. İlk olarak Rabbin tarafında savaştıklarını bilmelerini istiyordu. Doğru olan için savaştıklarını ve Tanrı'nın onların tarafında olduğunu bilmeleri önemliydi. İkinci olarak da askerliği gönüllü olarak yapacaklardı. Tanrı adam öldürmeye karşıdır ama kendi evimizi, yuvamızı, namusumuzu, yurdumuzu korumamıza karşı değildir. Asker kaçağı olmaktansa askerliğin beraberinde getirdiği tehlikelere göğüs gerip vatani görevimizi yerine getirmeliyiz. Tanrı kendi halkı için bu asker kaçaklığı durumunda özel koşullar verdi. Okumaya devam edelim. Yasanın tekrarı 20. bölüm 10 ve 12. ayetlerde bir kente saldırmadan önce kent halkına barış önerinizi benimser, kapılarını size açarlarsa kentte yaşayanların tümü sizin için angaryasına çalışacak. Size hizmet edecekler ama barış önerinizi geri çevirip sizinle savaşmak isterlerse kenti kuşatın diye yazıyor. Burada yine başka bir prensip daha verilmektedir. Ünlü generallerden biri bir savaşın kazanılacağına inanılmıyorsa o savaşa girmeye gerek yoktur der. Bu gibi durumlarda bu alanda ödün verildiği zaman bir ülke çökmeye başlayacaktır. Haksızlığın hüküm sürdüğü bir yerde bunun düzeltilmesi için elden gelen her şey yapılmalıdır. Soykırım devam ederken kaygısızca bu savaş beni ilgilendirmez, zaten savaşacak gücümüz yok gibi bahanelerle insanların baskı ve gaddarlık altında yok olmalarına göz yumulabilir mi? Gereksiz yere savaşa girmek Tanrı katında iğrençlik sayılır ama doğruluk uğruna savaşa girilecekse bunu kazanmak ve iyiliğin muzaffer olacağını bekleyerek girilmelidir. Bu yasa kitabında Tanrı çok iyi prensipleri bize aktarmaktadır. Ne yazık ki diğer göksel prensiplerde olduğu gibi bunlar da hasır altı ediliyor. Yasanın tekrarı 21. bölüme geldiğimizde temel konunun adam öldürmek, evlilik ve haylaz oğullar ile ilgili yasalar olduğunu görmekteyiz. Bu bölüm 8. bölümde başlayan dini ve milli yasalarla ilgili bölümün sonunu oluşturur. Burada İsrail halkının hayatındaki bazı yanları düzenlemek için verilen bazı dikkate değer yasaları bulacağız. Yasanın tekrarı 21. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkede, kırda yere düşmüş kimin öldürdüğü bilinmeyen birini görürseniz, ileri gelenleriniz ve yargıçlarınız gidip ölünün çevredeki kentlere olan uzaklığını ölçsünler. Ölüye en yakın kentin ileri gelenleri işe koşulmamış, boyunduruk takmamış bir düve alacaklar. Düveyi toprağa sürülmemiş, ekilmemiş ve içinde sürekli akan bir dere olan bir vadiye getirecekler. Orada derede düvenin boynunu kıracaklar diye yazıyor. Birinin cesedi bulunur da kesin olarak öldürüldüğü saplanırsa, öldürüldüğü yere en yakın kent görevlilerce belirlenecekti. Bu yapıldıktan sonra belirlenen kent adam öldürme olayından sorumlu tutulacaktı. O kent içinde öldürülmemiş olsa dahi en yakın kent olduğu için sorumluluğu üstlenmeliydi. Şimdi ne yapmaları gerektiği yasanın tekrarı 21. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında şöyle açıklanır. Levil kahinler de oraya gidecek. Çünkü Tanrınız Rab onları kendisine hizmet etsinler, onun adıyla kutsasınlar diye seçti. Kavga, saldırı davalarına da onlar bakacak. Ölüye en yakın kentin ileri gelenleri derede boynu kırılan düvenin üzerinde ellerini yıkayacaklar. Sonra şöyle bir açıklama yapacaklar. Bu kanı ellerimiz dökmedi. Kimin yaptığını gözlerimiz de görmedi. Ya Rab, kurtardığın halkın İsrail'i bağışla. Halkını dökülen suçsuz kanından sorumlu tutma. Böylece kan dökme günahından bağışlanacaklar. Rabbin gözünde doğru olanı yapmakla suçsuz kanı dökme günahından arınacaksınız. Bu yöntemde de temel bir gerçek öğretilmektedir. Bir kent içinde bir cinayet işlendi mi, o kent cinayetin sorumluluğunu yüklenmelidir. Bu nedenle şimdi içinde yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılda bile bir kent ya da kasaba içerisinde yaşayan insanların üstlenmesi gereken bazı sorumluluklar vardır. Ülkenin yasaları her zaman geçerlidir ama bunların icra edilebilmesi için toplum bazen taleplerde bulunmalıdır. Yalnızca polis, yasa organları ya da devlet sorumludur diyemeyiz. Bir toplum içerisinde cinayet işlendiği zaman o toplumun insanları Tanrı önünde sorumlu sayılacaklardır. Hatta diyebiliriz ki cinayet olayı o kent içinde işlenmemiş olsa bile yakınında olduğu için yine o kent sorumlu sayılacaktır. O kentin önüne gelenleri gelip kent adına bağış dilemeliydiler. Bunu yaptıkları zaman onlara bağış verilecekti. Şimdi kendimize bakalım. Kentimizde ya da mahallemizde bile bir cinayet işlense bunun için Tanrı'dan af diler miyiz? Ülkemizde işlenen birçok suç ve cinayet var. Acaba bunların bir tanesi için olsun, Tanrı'dan af diledik mi? Hiç de sanmıyorum. Evet, korkunç bir cinayet ya da suç işlendiği zaman aman ne korkunç deriz ama Tanrı'dan bizi bağışlamasını ister miyiz? Ey Tanrım, ülkemizde işlenen bu korkunç cinayetler ve suçlar için bizleri bağışla diye Rab'be haykırmak başka bir şeydir. Biliyor musunuz, İsa Mesih kentin dışında öldürüldü. Evet, ama yine de onun ölümü sayesinde onu çarmıha gerenler bile kurtuluş bulabildi. Ben şahsen inanıyorum ki İsa'yı çarmıha geren Romalı askerlerin yüzbaşısı Mesih'e iman edip kurtulmuştu. 10 ila 17. ayetlerde savaşta tutsak edilen bir kadın ile evlenme konusuna değinen yasaları görmekteyiz. Bunun yanı sıra bazı durumlarda birisi iki eş alırsa ve birini diğerine tercih eder ve hatta eşlerden birinden nefret ederse ilk doğanın haklarının nasıl korunacağı konusunda yasalar verilmektedir. Bu durumun Yakup'un hayatında gerçekleştiğini görmüştük. Yasanın tekrarı 21. bölüm 18 ila 21. ayetler arasında eğer bir adamın dik başlı, baş kaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedibine aldırmayan bir oğlu varsa, annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan, kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle diyecekler, oğlumuz dik başlı, baş kaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir. Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailliler bunu duyup korkacaklar. Bu ayetlerde kaybolan oğul ile ilgili bazı yasalar göreceğiz. Rab İsa Mesih kaybolan oğul benzetmesini anlatırken, onu dinleyenleri şoka uğratmış olmalıydı. Kendisine düşen mirası çarçur eden küçük oğul geri babasının evine döndüğünde, onun sevgiyle kucaklanması değil, taşlanarak öldürülmesi beklenirdi. Rab İsa bu benzetmeyi anlatırken küçük oğlun geri döndüğü noktaya gelince onu dinleyenler babanın bu sevgi gösterisini hiç de beklemiyorlardı. Bu haylaz oğlun en sert biçimde cezalandırılması beklenirdi. Yaraşan cezayı çekmeliydi. Ama onun babası ne yaptı? Kollarını açıp onu kucakladı, onu öptü. Haydi gelin yiyelim içelim, şenlik yapalım çünkü benim bu oğlum ölmüştü ama yeniden hayata döndü. Kaybolmuştu ama şimdi bulundu dedi. Değerli kardeşim, bugün yasa altında yaşamadığımız için sevinmeliyiz. Bugün Tanrı'ya gelip günahlarımızı itiraf ettiğimizde O güvenilir ve adildir. Günahlarımızı bağışlar ve bizi her kötülükten arıtır. Ona geldiğimiz zaman bizi bekleyen kesin bir yargı değil, O'nun merhametidir. Biz O'na geldiğimizde bizi sevgi ve merhamet ile karşılamaya hazır oluşu ne kadar harika bir şeydir, değil mi? Şimdi tuhaf bir yasaya geldik. Ağaç üzerine asılan birisinden söz edilecektir bu yasada. Yasanın tekrarı 21. bölüm 22 ila 23. ayetlerde, eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz diye yazıyor. Asılarak idam edilen birisi tüm gece o ağaç üzerinde asılı kalamazdı. Neden? Çünkü ağaç üzerine asılarak idam edilen her kişi lanetliydi. Bu noktada bu yasadan söz edilmesi biraz tuhaftır sanırım. İsrail'de uygulanan idam yöntemi taşlayarak öldürmekti. İsrail'de insanları dar ağacına asarak idam etmezlerdi. Bu ne demek oluyordu? Birisi taşlanarak öldürüldükten sonra onun cesedi bir ağaç üzerine asılırdı. Bu herhalde kötü bir şekilde cinayet işleyenlere uygulanırdı. Herkes görüp de ders alsın diye böyle yapılırdı. Bakın bu adamın işlediği cinayet o kadar kötüydü ki bunu herkese göstermek gerekir şeklinde bir beyan yapılırdı. Diğer insanlara bir ibret olsun diye bu uygulanmaktaydı. Ancak böyle durumlarda ceset tüm gece ağaçta asılı kalmayacaktı çünkü suçlu Tanrı'nın laneti altındaydı. Bu yasa verilirken belki de Musa ve İsrailoğulları bunun tam ne anlam ifade edeceğini anlayamamışlardı. Galatyalılara yazdığı mektubun 3. bölümünde Elçi Pavlus bu konuya değinirken şöyle der. Galatyalılar 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzündeki hizmetini yerine getirirken onu yakalayıp idam edilmesi için Romalıların eline teslim ettiler. O günlerde İsrail ulusu Roma'nın boyunduruğu altındaydı ve ancak Roma yönetimi idam cezasını verip infazı gerçekleştirebilirdi. Rabbimiz Romalıların idam için kullandıkları bir yöntemle çarmıha çakılarak öldürüldü. Bu ölüm çarmığına bazen ağaç da denilmekteydi. İşte Elçi Pavlus kutsal ruhtan aldığı esinle bu ayeti alıp bize Mesih çarmıh üzerinde asılıyken o bizim günahlarımızı kendi kusursuz bedeni üzerine yüklenip bizim yerimize lanetlendi dedi. Onu neden çarmıha çakmışlardı? Kendisinin işlediği bir suçtan dolayı mı? Hayır, yasanın lanetinden bizleri kurtarmak için bizim yerimize kendisi lanetlendi. Günahın lanetinden bizi o kurtardı. O aynı zamanda bizi günahın gerektirdiği cezadan kurtardı. Bizim tüm bunlardan özgür olabilmemiz için gereken fidyeyi verdi. Neden? Çünkü bizim için o lanetlendi. Bazen tartışmalar oluyor. İsa'yı çarmıha çakan Yahudiler mi yoksa Romalılar mıydı? Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu türden tartışmaların hiçbir kimseye bir yararının olmadığını söylüyorum. Aslında bu tür tartışmalardan bıkıyorum çoğu kez. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesine sebep olan aslında sensin ve benim dostum. Senin ve benim günahlarımızdan dolayı o çarmıh ölümüne gitti, Mesih bizim için lanet oldu. Bu demek oluyor ki İsa Mesih'in ölümüne neden olan bizim günahlarımızdır. Eğer o çarmıha gitmeseydi, bizim için hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kurtuluş olamazdı. Yasanın tekrarı 22. bölümün konusu kardeş ilişkileri, giyim, inşaat, ekin ekme ve evlenme ile bağlantılı karma yasalardır. Bu bölümde yine yasa kitabının bir başka bölümüne geldik. 5. bölümden 7. bölüme kadar yasanın tekrarlanıp bir aşamaya kadar üzerinde yorum yapıldığını gördük. Sonra 8. bölümden 21. bölüme kadar yaptığımız çalışmada dini ve milli yasaların incelendiğine tanık olduk. Şimdi ise 22. bölümden başlayarak 26. bölümün sonuna kadar ailesel ve kişisel ilişkilerle ilgili yasalara bakacağız. Şimdiye kadar Tanrı yasalarını İsrail ulusuna yöneltti. Bundan sonra güncel hayata, şahsi ilişkilerde ve ailevi davranışlarda ne gibi ölçüler kullanılması gerektiğini onlara açıklayacaktır. Yasanın tekrarı 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, kardeşinin yolunu yitirmiş, sığırını ya da koyununu görünce onları görmezlikten gelme. Sığırı ya da koyunu kesinlikle kardeşine geri götüreceksin. Kardeşin sana uzaksa ya da hayvanın kime ait olduğunu bilmiyorsan evine götür. Kardeşin sığırını ya da koyununu aramaya çıkıncaya dek hayvan evinde kalsın. Sonra onu geri verirsin diye yazıyor. Ben İncil'in ilkelerinin bilinmediği, uygulanmadığı bir ortamda büyüdüm. Ama çocukluğumdan beri komşumuza nasıl davranmamız gerektiğini az çok biliyordum. Bazen o eski günlere dönmek istemiyorum ama o günlerde Tanrı'nın komşuluk konusunda verdiği yasaların insanların yaşamlarında uygulandığını görüyordum. İyi komşuluk ilkesi Musa peygambere kadar gerilere gitmektedir. Hatta diyebiliriz ki iyi komşuluk Tanrı'nın kendisi kadar eskidir. Sonsuzluğa Tanrı'nın sonsuzluktaki tahtına kadar uzanan bir şeydir. Komşumuza karşı iyi davranmamız gerektiğini söyleyen ne Musa peygamberdir ne de başkaları. Bunu bize Tanrı söyler. Bunu her gün güncel hayatımızda sergilemeliyiz. Tanrı bize komşularımıza karşı iyi davranmanız gerekir diyor. Yasanın tekrarı 22. bölüm 4. ayette kardeşinin eşeğini ya da sığırını yolda düşmüş gördüğünde görmezlikten gelme. Hayvanı ayağa kaldırması için kesinlikle kardeşine yardım edeceksin diye yazıyor. Komşularına karşı nemelazımcılık tavrıyla yaklaşmayacaklardı. Komşularının sorunları onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi davranmayacaklardı. Her zaman komşularına yardım etmeye hazır olacaklardı. Yasanın tekrarı 22. bölüm 5. ayette ise kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız Rab bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir diye yazıyor. Belki de birisi kalkıp şöyle diyecektir. Bunlar bugün bizi ilgilendirmiyor çünkü yasa altında yaşamıyoruz. Yasa altında yaşamadığımız malum, bu doğrudur ama yine de bu yasaların esasında bugün bizim yaşantımıza yardım edecek prensipler bulunmaktadır. Bunlara dikkat etsek iyi olur. Şunu bilmeliyiz ki kadının bir kadın gibi görünmesi önemlidir. Yani bayanın bir bayan gibi giyinmesi gereklidir. Kadın giyiniş tarzında erkeğe benzemezse iyi olur. Erkeğin de erkek gibi giyinmesi gerekmektedir. Bir gün otoyolda giderken fark ettim. Önümüzde küçük bir arabada bir çift vardı. Bayan arabayı kullanıyor, kocası da onun yanında oturuyordu. Bir ara otoyolda bir yokuşa geldik. Önümüzdeki küçük araba yavaşladı. Herhalde zorlanıyordu. Sollamak zorunda kaldım. Küçük arabayı sollarken içine bir göz attım ve gördüm ki arabayı kullanan bayan değil de erkekmiş. Saçı bayanınki kadar uzundu. Karısının saçı ise tersine kısaydı. Anlayacağınız adam kadına benziyordu, kadın ise adama. Tanrı bizi erkek ve kadın olarak iki ayrı cinste yarattı. Arada bir fark olsa gerek diye düşünüyorum. Erkek erkek olacak, kadın ise kadın. Günümüzde bu konuda bazı sorunlar yaşıyoruz. Çünkü erkekler kendilerini kadına benzetmeye çalışırken bayanlar da erkek gibi davranmaya çalışıyorlar. Bunun nedenini araştırmayacağım ancak bir tahminim var. Kadınlar erkeklerle eş hak sahibi olmak için savaş verdikten sonra nerede duracaklarını bilmediler. Eşit haklara sahip olmak bir şeydir. Her yönden erkeğe benzemek ise başka bir şey. Hangi kültürde olursa olsun inanıyorum ki erkekler bir kadına kadın muamelesi yapmaktan zevk alır. Hatta bazı kültürlerde erkekler kadınlarını daha yükseltip onlara erkekle eşit hakların sağlayabileceği konumdan daha üstün bir konum vermekten gurur duyarlar. Ne yazık ki ülkemizin birçok yöresinde bunun tam tersi olduğunu biliyoruz. Kadını hiç sayan, onu bir mal yerine koyan bir zihniyet elbette bozuk ve çürük bir zihniyetten kaynaklanır. Tanrı gözünde erkek ve kadın aynı değerdedir. Ama konum itibariyle bazı farklar vardır. Aile Tanrı sözüne göre yaşıyorsa, o ailede harika bir beraberlik, uyum ve bereket olacaktır.